şimdi sofistler değiliz ve bunlar Gorgias'a geldik. Gorgias'tan önce kim vardı? Protagoras var. Yani sofistlerin öyle çok fazla ayrıntısına girmez. Bunlar çok şeyler. Kültürel olarak önemleri büyük olan insanlar, mesela bu Gorgias, Attik lehçenin yayılmasında çok çok etkili olmuş şeyde. Perikles'in ölümünden biraz sonra, bir süre, birkaç yıl sonra gelmiş Atina'ya ve Atina'ya gelmesinin nedeni de şey, Sirakuse'ye karşı orada yazdım, yardım isteyen bir heyetin başında gelmiş ve geldikten sonra oturmuş orada kalmış. Tabii sadece orada oturmamış, dolaşmış. Bu sofistlerin gezgin öğretmenler olmalarının anlamı bu. Bunlar kentten kente dolaşıyorlar ve bu Gorgias en işlerinde evet büyük varsınlık, saygınlık ve hayranlık kazan. Yani en çok bizi toplayan bu. Empedokles'in öğrencisi. Şimdi bunlar şey değiller. Sıradan bize laf cambazları falan değiller. Yani şeyi gördük, felsefecilerden ayrı bir yanları var, bir şeyi kabul etmiyorlar, değişmez gerçekliği, saflık gerçeklik diye bir şey, örtün diye, standart diye bir şey kabul etmiyorlar, her şey göreli. Ve göreli olan, her şeyin göreli olduğunu söylediğiniz zaman orada hemen ikinci terim inleniyor, neye göre değil mi? Neye göre sofistlerde her şey, onların göreli olmayan şeylerini bilinç. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyordu Protagoras ve bunlar da o şeyi sürdürüyorlar. Yani bunlar birbirlerinden mi etkileniyorlar? Protagoras Gorgias'ı mı yetiştiriyor? Hayır, Gorgias'ı yetiştirenler Laplacılar. Empedokles'in öğrencisi. Empedokles 4 öğe ileri sürmüştü arke olarak ve Empedokles'ten böyle bir şey çıkar mı sofist ya da Laplacılardan? Yani bunlar o dönemin kültürünün bir yerde yarattığı şeyler ve o dönem aslında bu Peloponnes Savaşı, Atina'nın yenilmesi, Sparta'nın Atina'yı işgal etmesi, oraya tiranlarını ataması, 30 oligarş atıyor, işte Sokrates öldürülüyor. Ve Atina hemen onun öncesinde ya da yine o dönemde Perikles'le birlikte şeyi yaşıyor, işte altın dönemini yaşıyor. Yani o Parthenon yapılıyor, Odeon yapılıyor. Bütün heykeller ya da yani Yunan o klasik dönemin şeyi, Doru. Öyle bir dönemde sofistler var. Onlar da ortaya çıkıyorlar ve sofistlerin kültürel önemi şuydu. Sofistler var olan toplumu yok etmeye başlıyorlardı. Ya da var olan kültürü yok etmenin yolunu açıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı bunu? Yani bu sofistler öğretmenler, çok sayıda öğretmenler ve yani bunları bir sofistler okulundan çıkan insanlar da değiller bunlar. Bunlar o dönemde Atina demokrasisi döneminde o koşulların gerektirdiği şeyi karşılıyorlar, gerektirdiği isteme yanıt veriyorlar ve o günlerin istemi bir uzvu. Çünkü demokrasi var Atina'da ve demokrasi sofistler için şey, üreme ortamı gibi bir şey. Çünkü orada bütün hedef insanları ikna etmek, halkı ikna etmek ve o ikna etme de dil hızlığına bağlı. Yani güzel konuşmaya bağlı değil. Çünkü insanlar düşünüyorlar, yani sadece güzel konuşmak yeterli değil, bir de onların düşüncelerini kitlemek gerekir. Onları düşünemez hale getirmek gerekir. Ve bu bir sanat, onu sofistler geliştiriyorlar. Yani sofistler öğrencileri alıyorlar ve o öğrencileri işte Pericles'in kendisi sofistlerin bir Protagoras'ın bir şey yaratıcısıyla bir yanıyla, yani bütünüyle değil, sofistin bir Pericles'i bütünüyle ortaya çıkarabileceğini düşünüyoruz. Yani Pericles erdemli bir insan ve demokrat, ama Pericles'in demokrasisinde de şey var, sofizm var. Çünkü açık, yani Pericles halkı şey altında tutmak, denetim altında ya da halkın onayını şey tutmak zorunda, kendi için kendine doğru tutmak zorunda ve bunun için halkla özgür bir ilişkiye giremez. Yani halkın taleplerini, istemlerini falan da dikkate alması gerekir. Kendisi de kendisini bir şekilde halkı kabul ettirmesi gerekir. Yani bu sofistiğe uygun bir şey. Çok katı bir dürüstlük gösteren bir politikacı şeyi kaybeder. Değil mi? Halkın onayını kaybeder. Yani onun için sofistler o dönemde çok önemliler ve bugün de şey var. Politikacıları eğiten, yetiştiren, hazırlayan yok mu? Danışmanlar, klinikler. Yani bizim bir başbakanımız işte onun kursunu aldı şöyle. Yurt dışında. Evet. Şimdi sofistler, yani sofistlerin o dönemde ortaya çıkmaları şeydi, tesadüfi değil. Onun koşulu olduğu için ortaya, yani şeyde ortaya çıkamıyorlar. Tales zamanında sofistlerin ya da tiranlar varken sofistlere demagoji yapma olana verilmiyor. Tiran kimseye fikrini sormuyor çünkü. Sofistlerin çıkışında Perikles zamanı, Perikles, işte bunlar mesela şey, bu tarzda Perikles'i okuyabilirsiniz. Yani o bu tür şey, yani Yunan felsefesi, daha doğrusu felsefeyi genel olarak bir tarihsel bilgiye şey yapmamız gerekiyor. Zaman, yani belli noktalarda mutlaka dayandırmamız gerekiyor. Yani ön Sokratikleri onlara başlarken zamana bir baktık, neredeyiz dedik. 6. yüzyıldayız, 7. yüzyılın sonu, 6. yüzyılın başı. Persler var, Persler şey giriyorlar, Anadolu'ya giriyorlar, girmişler, İonya'ya gelmişler ve İonya'yı ele geçiriyorlar. Yani onların ele geçirme dediğimiz şey oradan haraç almaya başlıyorlar. Onun yönetimine karışıyorlar ve çünkü kendileri de gelip oralarda yaşıyorlar. Yani Persler şeyden sonra İonya'yı belli bir ölçüde denetim aldıktan sonra Çanakkale Boğazı'nı geçip şeye giriyorlar, Yunanistan'a giriyorlar ve orada Yunanlar ve Pers kuvvetleri yüz binlerle ve zaman zaman yarım milyonlarla ya da milyonlarla sayılan bir keresinde 2 milyonluk bir orduyla giriyormuş bir Pers kralı. Yani bütün halkları oluyor. Yani bir kent ya da bir ülke yürüyor. Onların seferleri öyle oluyor. Ve bu büyük şey kuvvet şeye git. Tuna'ya kadar bunlar Pers İmparatorluğu, Akamenit İmparatorluğu Tuna'ya kadar şey yapıyordu, yayılıyor. Yani geniş bir alanda denetmeye geçiriyorlar. Neyse onu şimdi bulamıyorum ama sana bakarız. Bu şey öyle bir dönemde başlıyordu. 6. yüzyılda başlıyordu. 6. yüzyıldan önce 9. yüzyılda tekrar Yunan dini bir ya Homeros'un şeyi İlyada ve Odysseus'i şeyden geliyor. 9. yüzyıldan geliyor. Truva ne zaman olmuştu? 12-13. yüzyıl sıralarında. Hayır. 9. yüzyılda Truva. Yani bu tarihleri şey, çünkü 12. yüzyılda ya da 13. yüzyılda şey var, Minos uygarlığı vardı ve orada bir şey oluyordu, çökme oluyordu. Ondan sonra bir karanlık dönem başlıyor. 200 yıl kadar sürüyordu. O karanlık dönem sırasında Yunanlar şeylerini de, aslında o Girit uygarlığı, Yunan uygarlığı olarak kabul edebileceğimiz şey değil. Yani Yunanlar daha sonra kuzeyden gelen göçlerle falan yerli nüfusun karışmasıyla oluşuyordu. O dönemin tarihini öğrenmenin en iyi yolu şey okumak. Yani sadece tarihleri, günleri, yılları değil de o kültürün kendisini ve ayrıntıları öğrenmek için de en uygun kitap ve Plutark'ın yaşamları çok çok değerli. Yani inanılmaz değerli o kitaplar ve hala burası onu şey yapmadı. Ya ben şeye koydum ana sayfaya birkaç tutakla ilgili tablo. Ya, şeyler gençler yazmaya başladılar. Arkeoloji öğrencileri, tarih öğrencileri falan şey yapıyorlar, ilgilenmeye başladılar. Yani bu şey, bu bizim kültüre çok... Yani burada aslında Türkiye'de şu anda şey var, kültürde hızlı bir dönüşüm, değişim dönemine gireceğiz gibi görünüyor. Çünkü eski kültürden bir kopuş başladı. Yani yeni kuşak eskiden kopuyor artık ve şeyin değerini anlamaya başlıyor insanlar. Biz de onu anladık, onu çok açıklıyoruz. O dünya kültürünün birikiminin değeri. Bunun içinde Plutarch'ta var, Platon'da var, Aristoteles'te var ve pek çok şey var. Yani 2000 yılın yani değerleri var. O bizim Anadolu kültürümüz onları attı bir kenara. Yani yüzyıllardır o şeye kapalı. Kültüre kapalı. Ondan sonra bir şey bulundu. Materyalizm keşfedildi 1970'lerde ve ondan başka hiçbir şey tanımadılar. O da o körak şey düşünce. Yani şu an Türk düşüncesi en zayıf durumunda kalmayı sürdürüyor ama ondan sıyrılmak zorundayız. Yani düşünce olarak bir şey üretmiyoruz. Sanat olarak bir şey üretmiyoruz. İlk defa bir Nobel alıyoruz. Onu da şey yapıyorlar. Yabancılıyorlar yani bu. Şey. Yani burası bir kültürel dönüşüme gebe. Şart. Ve onu sıfırdan başlayarak yapmak diye bir şey söz konusu değil. O zaman o birikimden değerli olan ne var? İşe yarayacak ne var? Onları bulup çıkarmak gerekiyor. Yani Yunan felsefesi, ön sözlükler, onların o tarihsel sahnesini de aşağı yani kabaca şey yapmamız gerekiyor. Tanımamız gerekiyor ki sofistleri anlayalım. Yani sofistler sadece diyalektik uslanmamalar yapan şeyler, dil uzları değiller. Yani onların belli bir tarihsel şeyleri var. Yerleri var, ilgileri var. Onları da anlamamız lazım. Sofistleri şeye bağladık. Demokrasiye bağladık. Çünkü demokrasi demagog istiyor. Demagogu da yetiştirebilecek en iyi öğretmenler sofistler. Demagog halkın istenciyle, düşünceleriyle oynayabilen yetenekli usta politikacı demek. Aynı
kurada. Yani
şimdi bir paralellik yapın. Yani bakalım şu anda ya o dönemin politikacıları işte Perikles gibi insanlar. Büyük insanlar ve bunları yetiştirenler şeyler. Anaksagoras gibi felsefeciler, Protagoras gibi Anaksagoras da Perikles'in öğretmenlerinden biri. Ama Protagoras da Perikles'in arkadaşları ve arkadaşı aynı zamanda da bir bakıma öğretmeni gibi. Bu bugün öyle bir şey yok. Yani bugün politikacılar şeyler. Eğer o kadar çaplı olurlarsa o zaman halk onları istemez. Yabancılar. Yani düşünebiliyor musunuz Çeviş Gezek halkının Perikles'i şey yapabileceğini, beğenebileceğini ve benimseyebileceğini ve anlayabileceğini ve yani bu şu an bu gerileme değil. Yani bu şunu gösteriyor, 2000 yıl önceki göçebe kültür hala sürüyor. Ya da feodal kültür, yani Güneydoğu Anadolu'da hala feodal kültür var. Feodal. Yani şiddete dayalı ve yasasız bir kültür. Yasa tanımayan ve bu cumhuriyet, yasa, yani burası hukuk devleti deniyor ve ülkenin %20'sinde, %30'unda hukukun H'si bile yok. Açıkça böyle bu. Feodalizm. Yani 21. yüzyılda feodalizm arıyorsanız şeye bakın. Çünkü orada ağalar var ve serfler var. Toprağa bağlı köleler var. Yani bu insanların demokrasi yapmaları şey değil, olanaklı değil. Demokrasi ne oldu konusunda fikirleri bile olamaz. Çünkü özgür değiller. Yani sofistlerin ortaya çıktığı dönem yüksek kültür dönemi ve sofistler o kültürü daha da yükseltiyorlar. Avrupa'da aydınlanmaya benziyordu sofistler. O yani sofistlerin çok şeyleri var, boyutları var. Yani o sadece olumlu yan ya olumsuz yan ya olumsuz yanları da var. Olumsuz yanları da önemli. Biri de şeydi sofistlerin bu göreceliklerinden dolayı hiçbir şeyi ciddiye almamaları, yani inancı ve töreleri, yani mitoloji ve Atina törelliğini şey yapıyorlar, daha önce kimsenin sorgulamadığı şeyi sorguluyorlar ve bir dogma sorgulanmaya başladığı zaman onun sonu gelmiş demektir. O yüzden Atina kültürünün sonu geldi diyoruz. Çünkü sofistler o kültürün dinginliğini ortadan kaldırırlar, sağlamlığını ortadan kaldırır, temellerini ortadan kaldırır. Çünkü temelleri şeye dayanıyor, sorgulamamaya dayanıyor. Mitolojiye boş inanç diyebilir miyiz? Yani Zeus'lar, Athena'lar, Yani şimdi duysal oldukları kesin ve tek tanrılı dinlerden farklılar ama yine de o inanç biçimi şey değil. Yani o kültür için zorunlu ve gerekli olan bir şey. Efendim? Kutlayız. Ya da yani çok tanrılığa boş inanç demek için bir yerde o çok tanrılığın aşılması gerekir. Aşılmadan yani Zeus'a herkesin taptığı bir ortamda Zeus'un anlamsız olduğunu söylemek çok şey değil, doğru değil. Yani şimdi boş inanç genel olarak şey diyoruz, boş inancı eğer tanrısalın yerine duysalın fizikselin geçirilmesi bu boş inançsa o zaman bütün mitolojik din boş inanç. Yani ve bu boş inanç bir de şu var, yani tek tanrılı din geldikten sonra yine bu şeyin mitolojinin sürmesi, mitolojinin önceki o rakipsiz olduğu dönemdeki varoluşundan daha farklı. Arada ikisi aynı şey değil. Yani şimdi bizi burada ilgilendiren şey şu, o mitoloji uzun sürekli olarak kalabileceği bir şey değil, inanç biçimi değil ya da yüreğin sürekli olarak kabul edebileceği bir şey değil, biçim değil ve o yüzden dayanıklı değil. Yani devrilmesi olanaklı ve bu işi sofistler başlattılar. Yani sofistler bir anda mitolojiyi yıktılar diyemeyiz. Çünkü sofistler bu işe diyelim 4. yüzyılda, 5. yüzyılda başlattılarsa İsa'ya kadar şey var, bir 4-5 yüzyıllık süre var ve Hristiyanlığın egemen olmasına kadar da bir 10 yüzyıl var. Yani sofistlerle Roma İmparatorluğu'nun çöküşü arasında yani Hristiyanlığın Avrupa'da artık egemenlik daha doğrusu yani başlattık kazanmaya başladığı dönem arasında 10 yıl kadar bir şey var, süre var. Yahudilik orayla ilgisi pek olan bir kültür değil. Yani Yunan kültürünün, şöyle Yunan felsefecilerinin falan böyle henüz o dönemde yani şey klasik dönem dediğimiz dönemde Yahudiliğin hiçbir şey yok, ilgisi yok. Öyle bir şeye rastlayamıyoruz. Yani mesela Parmenides durumunda şamanizmin etkisinden söz ediliyor ve şamanizm Orta Asya'ya ve Türklere ait bir kültür ve onun Parmenides üzerine, Yunanlar üzerine etki o konuda bir şey var. Yani ama Yahudiler açısından o dönem yani ön sokratiklerle Yahudilik arasında bir temas şimdiye kadar ben görmedim. Yani o olabilir. Teorik olarak mümkün çünkü Musa 13. yüzyılda yaşamış. 2. Ramses zamanında ve onlar çok daha eskiler ve Yunanlılar dediğin gibi Mısır'a gidip geliyorlar. O Mezopotamya'ya da gidip geliyorlar. Yani ama o dönemde İbraniler, Museviler, Yahudiler her neyse bu şey değil. Çok belirgin yani mayalanıyorlar. Oluşum sürecindeler ve henüz kültürel olarak kendilerini hissettirecek, politik olarak hissettirecek durumda değiller. Ayrıca da o Yahuda krallığı ve İsrail krallığı falan. Onlar yalnız şeyden ayrılar. Yunan, klasik Yunan kültüründen ayrı duruyorlar. Yani çok etkileyici değiller. Romalılar zamanında daha da şeyler güçlüler. Roma İmparatorluğu güçlüler. Ama hala Roma İmparatorluğu açısından bir noktaya kadar şey değiller. Öyle dikkate alınacak, ötekilerden ayrılacak bir şey değiller. İnanç değiller. Yani Roma İmparatorluğu'nu ne tehdit edebilirdi? Tek tanrılı din. Bütün ve yayılan bir şey. Ama Yahudilik Roma İmparatorluğu ve Cumhuriyeti sırasında yani Roma Cumhuriyeti sırasında Yahudilik var. Roma İmparatorluğu sinkretik ne demek? Karışımcı diyebiliriz. Yani her türlü bağdaştırmacı. Yani her türlü inanca, boş inanca izin veren ve imparatoru kabul tanımaları, imparator kültüne tapınmaları koşuluyla aşağı yukarı her şeyi serbest bırakan büyük bir hoşgörü tini. Hoşgörü. Ve Yahudiler de şey değiller. Evrensel bir din ya da evrensel bir tek tanrı ile sürmedikleri için başkalarından farklı değiller Roma'nın şey. Ayrıca Roma İmparatorluğu içinde bu şeyler, Doğu dinleri, Gizem dinleri falan çok kolay bir şekilde benimseniyor Roma subayları tarafından, Roma generalleri tarafından. Mitraizm mesela, yani o İran şeyi dini ve Roma'da onun yaygınlığını, yani şu an şey, insanları şaşırtıyor. Avrupa'ya kadar yayılmış ve her şeyi alıyorlar. Çünkü yani bir tanrı, bir başka tanrıyı reddeden bir tanrı değil. Onun yanında var oluyor ve onunla birlikte var oluyor. Ama yani şey de öyle, Yahova da öyle. Yahova tek tanrı ama Yahudi, İsrail halkı için tek tanrı. Onun dışındaki halklar için öyle değil. Özellikle onun dışındaki halklara zaten şey, kapalı. Yani tek tanrının bütün insanlığa uzanması gerekir, değil mi? Yahova özel olarak şey, Yahudilere ait bir tanrı ve şeyi zaten kendi istemiyor. Yani o şeydeki, mitteki ya da efsanedeki bakış açısıyla bakarsak, o eski ayetin bakış açısıyla Yahova özel bir tanrı. Şey, Yunan, yani o yüzden Yunan klasik döneminde Yahudi kültürünün klasik döneminde şey yok. Herhangi bir önemi yok. Daha sonra şeye doğru, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna doğru, yani onlar kendi tarihleri ayrı. Var yani Yahudi tarihi içinde dönüm noktaları, önemli etkileşimler, etkilemeler falan bunlar var ama bu bizim dönemimizde Sofistlerle hiçbir şekilde kesişmiyor. Çünkü Sofistler demokrasiyle var olan bir şey ve Atina dininin çöküşe geçiş dönemi. Yani şeyden sonra, o klasik dönemden sonra, doğruya ulaşıldıktan sonra iniş başlıyor. Her çıkışın bir inişi vardır. Çünkü burada aslında aynı zamanda da şey, daha yüksek kültürler gelişiyor ama bir kültür kendi şeyini doldurduğu zaman, içeriğini doldurduğu zaman, yani alabileceği en tam şekli, en eksik şekli aldığı zaman o amacına ulaşmış oluyor ve artık amaçsız kalıyor. Amaçsız kaldığı zaman da kuruyup kendi içinde çürüyor. Öyle diyebiliriz. Yani o kültürü yaşatan şey, değil mi? İnsanların duydukları heyecan, özlemleri, istekleri, amaçları vesaire. Yani bunlar gittiği zaman artık o kültür kendi kendini ilerlemeye başlıyor ve bir heyecan kalmıyor, bir dirilik kalmıyor, bir değişim, ilerleme şeyi kalmıyor, güdüsü kalmıyor ve dışarıdan gelen daha barbar ama daha enerjik olan bir din onun aklından geliyor. Yani Atina o kadar yüksekti. Persleri durdurdular. Maraton Savaşı falan o sürecin momentleri. Ondan sonra İskender, yani Asikles zamanında İskender bütün Yunan kentlerini bize getirdiği zaman biz bile onu durdurmayı başaramadı. Yani Pers ordusunu durduran Atinalılar ve Atinalılar yanında bir müttefikleri daha vardı. İki kuvvet şeyi durduruyorlardı. Persleri durduruyorlardı. Spartalılar değil, Eritre'yi değil. Şu an şey, epey zaman geçti. Yani çok ünlü bir şey değil, kent değil. Ama Atinalıların şeylerinden birisi, komşularından ve yani düşünün, yani Persleri durdurabiliyorlar. Dedi, Persler milyonlarla yürüyorlar. Anadolu'ya geçirmişler, Sina'ya kadar gitmişler ve ama bir Yunan kenti şey yapabiliyor. O koca Pers İmparatorluğu Yonya'daki kentlerle tek tek uğraşmak zorunda kalıyor. Efesler, Miletuslar. Daha sonra şey diyoruz, aynı gücü İskender'in karşısında gösteriyorlar. Yani bütün şeyler, Anadolu'nun kentleri, Ege kentleri, Akdeniz kentleri ve daha sonra şeyin, o Filistin tarafından Fenike'nin kentleri İskender'in gücüne karşı şey yapabiliyorlar. Tek başlarına, yalnız başlarına direnebiliyorlar. Bazıları aylarca direniyorlar. Kire şeyi var, direnişi var mesela, kent. Sur. Yani şu andaki Sur galiba, değil mi o Tire? Şey yapıyor. Yani şeyde bu. Fenike tarafında. Yani Kartezya'da bir kent en sonunda. Yani Kartezya'da Hannibal Roma İmparatorluğu, Roma'nın sene giriyor. O ne zaman? Evet. Hannibal Fenikeli. Yani. Evet. Şimdi yani Fethi'ye geçiyor şey, Yunan Kent Devleti ve İslamlar bir süre sonra siliyor onu. Hepsini şimdi Sofistlerin oradaki şeyi var. Yani demokrasiyle olan ilişkileri onları da hesaba katılmıştır. Demokrasi şey, sadece ben çok fazla tarihe girdik şu anda.
Ne?
Evet.
Şeyler bitiyor. En sonunda süresi kadar bir doruk var. Yani aslında doruk gerçek doruk daha yardımcı.
Gerçek doruk şurada ilginç olan şey şu. Gerçek doruk felsefede ulaşıldığı zaman öteki tarafta yani gerçek. Politik yaşamda ya da kent yaşamında şey başlıyor. Çöküşün içindeyiz. Yani Platon'un ve Aristoteles'in yaşadığı zamanlar Yunan kent devletinin işinin bittiği zamanlar aynı zamanda.
Yani kendileri Yunan kültürüne bağlayıp onun da Yunan kültürünü devam ettirip olarak
görürsek Helenk o artık İskender'inki Helenlik değil, Helenistik. Yani o şeyin Atina'dan sonra çöken ya da ortadan kalkan kültür şey değil. Daha sonra aynen ya da aynı kültür değil. Helenistik kültür şeyden çok farklı. Helenik kültürden çok farklı. Yani tarihsel olarak daha ileri ya da daha yüksek bir aşama ve daha çok şey yani orada bugünkü kültüre daha bir yaklaşma var. Helenistik kültür. En azından o kent devletinin izolasyonu sayılmış. İşte bilimsel etkinlikler böyle felsefecilerin, bireysel felsefecilerin kafasından çıkmış. Mesela şey kuruluyor Helenistik dönemde. İskenderiye'deki kütüphane o İskenderiye'deki kütüphane yani o tür şeyler İskenderiye'nin kültür düzeyi daha sonra Atina ile ya da başka bir yerde karşılaştırılmayacak kadar şey evet gelişmiş ve yüksek bir düzey ama şimdi bunları şey yine dönelim bunları bir tarafa bırak yani çok fazla girdik onların içine evet şimdi onları Volkan iki hafta inceledik yani Protagoras'ın o sözü ne demek istediğini falan kısaca yani özetledik de onları burada şimdi biraz yani konuya girmemizi sağlamaya çalışıyoruz aslında yani bir şey var bir heterojenlik var şu anda içimizde aramızda çünkü herkes değişik aşamalarda değişik noktalarda falan kaldı ve yani söylediğimiz değindiğimiz noktaların bir bölümü çok iyi biliniyor. Belki ikinci, üçüncü, dördüncü kere dinleyenler var ama hiç bilmeyenler de var. Ve, şimdi sofistler evet sofistler Empedokles'in öğrencisi. Yani sofistler konusunda şeyimiz var. Hoş olmayan düşüncelerimiz, ön yargılarımız var. Tamam, bu anlaşılır bir şey. Çünkü sofist gerçek, doğru olmayanı doğru göstermek için, yamuk olanı düz göstermek için, haksız olanı haklı göstermek için bir silah taşıyor elinde. Yani sofistin etkinlik alanı insan bilinçleri ve bu tamam Atina'da şey dedik, demokrasi dedik. Yani politika üzerine sofistler yetmiyor. Sofistler aynı zamanda şeyde de yetkinler. Mahkemelerde de. Yani hak davası, hak konusunun olduğu yerde de sofistler. Ve sofistler, sofistlerin o çirkin yanları ya da kötü yönleri bu tür şeylerden geliyor. Çünkü bir sofist haksızlığı şey olarak gösterebiliyorsa, haklılık olarak gösterebiliyorsa onu kullanabilecek olan şey var, insanlar var. Değil mi? Ya sofistlerin kötü yönleri boşuna değil. Efendim? Şimdi sofistler avukatlardan farklı. Yani aradaki fark şu. Avukat şey olabilir. Yamuk olabilir. Ama genel olarak avukat hakkın hizmetinde ya da hukukun hizmetinde olan, tüzenin hizmetinde olan bir meslek grubu. Avukatlık. Şey değil. Ama sofistlik için öyle bir kaygı yok. Yani sofist göreli olduğu için, yani sofist için yasa diye bir şey yok. Ve sofistler o anlamda devleti de tehdit ediyorlar. Çünkü yasanın göreli olması demek, devletin olmaması demek. Öyle mi? Yani sofistler dini ortadan kaldırıyorlar. Törelliği ortadan kaldırıyorlar. Çünkü herhangi bir törellik sofist için şey değil, sorgulanmadan kabul edilecek bir şey değil. Ayrıca sorgulası da reddedebilir. Yani iyi de olsa reddedebilir. Sofist için şey değil, reddedilmeyecek bir şey yok. Çünkü her şey göreli. Her şey ona göre. Yani sofistin şeyine göre, eğilimine, bilincine göre. Sofistin doğru, ya hedef olarak seçtiği şeylerin doğru olması, güzel olması falan gerekmiyor. Moral olarak sağlam olmaları gerekmiyor. Sofist her şeyi haklı gösterebilir. Bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi yani sofistler konusunda daha fazla öğreneceğimiz şey var mı? Yani gidebileceğimiz, kazanabileceğimiz derinlik var mı? Sofistler. Tabii yani hala şey yapamadık bence. Tam odağına gelemedik. Evet.
Bu paketler arkaya basılıyor. Bir arkaya bir bağ sayılabilir mi? Örneğin bilinçten söz ediyoruz. İnsanın her şeyin ölçüsü olarak aldıkları için. Ama bu her bir tezin ayrı ayrı bilinçlerini aldılar. Göreceli yaklaşma nedeni. Yani bir logos gibi, logos gibi, tek bir dışsal arke değil onlar. Yani Ömer'in de bilinci, Aziz'in de bilinci, Levent'in de bilinci diye ayrı ayrı bir işte arke olarak alıyorlar. Böyle bir şey olanaklı mı? Yani her şeyi değiştirdikleri, değişken gördükleri ve her şeyden kurtulandıkları
evet.
Ve üstelik de her şeye göreceli yaklaştıkları bir noktada arke diye bir şey olabilir mi? O zaman arkeyi tümünü ortadan kaldırıyorsa bu sofistler, kendilerine kadar yapılmış felsefenin tümünü yapsıyorlar anlamı çıkmaz mı? Çok çeşitli sorular oldu ama ne demek istediğim anlamı.
Biraz, evet, yani.
Kendilerine arke bir düşmanlık var. O düşmanlıklar bu noktasını farklı konuşacaklar.
Evet. Şimdi arke, bunları biraz şey yapalım. Yani daha önceki de, o ön sokratiklerdeki genel hatlarla bir bağlamaya çalışalım. Mesela arkenin bir özelliği varlık olmasıydı. Vardı. Arke oluşta olan bir şey değildi. Değil mi? Arke ortaya çıkmıyordu. Arke hep vardı ve değişmiyordu ve gitmiyordu. Ortadan kalkmıyordu. Arkenin özelliği bu. Sofistler için her şey göreliyse ve şimdi sofistler için tamam bilinç sözü ya da her şeyin ölçüsü insandır. Oradan çıkarak sofist benim için arkenin bilinç olduğunu söylediğimizde bu doğru olabilir mi? Ona bakalım. Ve bunun imlemlerine bakalım. Yani bir imlemi şey, eğer arke bilinç ise, yani değişmeyen ve her şeyin kriteri olan şey bilinç ise, o zaman varlık diye bir şey yok. Bu elektriklerin tam tersi. Elektrikler varlık vardır diyorlardı ve sofistler de elektrikler de çok yakınlar. Ama sofistlerin söyledikleri şey oluyor. Varlık yoktur. Çünkü şeyin varlığı, elektriklerin varlığı nesnel varlıktı. Ama sofistler için özellikten başka bir şey yok. Sadece özellik var ve dışarısı bir görüngü alanı. Sofist, şimdi felsefe olarak düşünen sofist bilgi öğretiyor. Ne öğretiyor? Matematik öğretiyor. Yani geometri öğretiyor, müzik öğretiyor, politik öğretiyor, dil hızlı. Ve sofistler öğretmenler. Öğretmenler bilgilerin olmadığını söylemek... Kavramsal bilgi, gerçeklik yok. Yani sofistler pozitif bilgi öğretiyorlar ve o konuda öğretmenler. Yani Yunanistan'ı aydınlatıyorlar. O kadar çok şey var, rolleri var o dönemde. Yani o terimi kullanıyorlar. Birçok yerde gördüm ben. Yani sofistler şey. İşte Gorgias'ın şey diyorlar. Yani bu beş çizimi değiştirir. Atikali. Yani çok da şive. Evet. Şimdi ama varlık yoktur diyorlar. Ve bu işte onların şey, felsefi yanları. Yani bu konuda resmen son derece nitelikli ve düzgün şey yapıyorlar. Gereklik yapıyorlar. Örneğini görelim. Şimdi bakın şu şeye bakın.
Hocam o zaman ortam vallahi yok ki demeye müsait mi ya? İnsanlar bunu kabul ediyor mu? Sarısından saldırmıyorlar mı? Varlık yoktur.
Yani, şimdi bir Sokrat, bir sofist kitap yazıyor. O kitap herkese ulaşmıyor. Yani insanlar dediğimiz zaman sofisti okuyabilecek olan insanlar kaç kişi, kaç tane el yazması var. Yani halkın üzerindeki etkileri sofistlere onu düşünmemiz lazım. Bunlar ders veriyorlar. Tek öğrenciler, sınıflara değil. Evet. Ama çok sayıda sofist var ve
öğrenciler politikler oluyorlar.
Evet. Yani Gorgias'ın kendisi bir devlet adamıymış. Şeye gelmeden önce, Atina'ya gelmeden önce. Bak, şimdi sofistlerin varlık yoktur demeleri gerekiyor. Yani bu bir felsefi ortamda bundan daha doğal, daha normal bir şey yok. Felsefe şey değil. Sağ birinin kültürü değil. Çünkü sağ bir felsefe için hiçbir zaman yeterli değil. O sanılmadan önce şeye bakın. Sağ bir ve Gorgias. Tutmuyor mu? Yani onu oradan Ercan iyi anlayamadı. Hayır, bulanık. Fokus yapmadı. Şimdi sağlıyor. Pythagoras var olan her şeyin görevini ileri sürdü. Hiçbir şey kendinde varlık taşımıyordu. Yani şimdi bu biz önce sözünü ettiğimiz şey böyle anlatılabilir. Hiçbir şey kendinde varlık taşımıyor. Yani şu varlıkların hiçbiri kendinde değil. Pythagoras'ın ileri sürdüğü şey bu. Bu ön sokratiklerinin tümünün ileri sürdüğü şey aynı zamanda. Çünkü onlar için kendine varlık taşıyan yalnızca arke, hava, su falan. Ama görüngüler kendine varlık taşımıyorlar. Görüngüler oluştalar. Oluşta olmak demek kendine varlık taşımıyor olmak demek. Değişiyor olmak demek. Şimdi göreli her şey onun için özel olan bir şey ile ilişki içinde var olur. Yani göreli olan bir şey bana göre, ona göre falan var olur. Ve orada o göreli olan değil ama ben saptığımdır ve ben olmadığım zaman o şeyin var olması söz konusu değil. Yani bir şeyin varlığı, örneğin şöyle düşünelim, suyun varlığı hidrojene ve oksijene bağlı, göreli. Ve eğer hidrojen ve oksijen yoksa su olmaz. Bu anlamda şey, suya göre... Ama hidrojen ve oksijen de şey değil, saltık değil, son değil çünkü onlar da atomlar, yani elektronlar, protonlar vesaire. Yani bu şekilde bir görevlilik bu şekilde düşünülebilir bir yanıyla bu. Evet, bu sofistlerin ortak tarafı bu bilinç. Yani bu görevliliği ileri sürebilmeleri için, bu kadar esnek ve bu kadar plastik olabilmeleri için sürekliliğine dönmeleri gerekir. Oraya dayanmaları gerekir ve o onları ortakla, yani dedim aynı okuldan gelmiyorlar. Böyle bir okul yok. Sofist okul diye bir şey yok ama hepsi aynı logosu taşıdıkları için benzer noktalardan yola çıktıkları zaman tabii yani mesela birisi benzer nokta şey olabilir. İnsan gerçekliği olabilir. Yani ilkeye bağlı olmaktansa pragmatik olmak. Pragmatik olan bir insan ilkeyi çiğner. Sofistler anlamında pragmatizmin babaları. Çünkü pragmatizm için önemli olan şey ilke, kural, yasa değil. Sonuç. Ve sonuç önemliyse o zaman kural delinir, yasa delinir, ilke çiğnenir değil mi? Sofistler için zaten ilke diye bir şey yok. Yani ilke onların bilincinde, onlara göre. Onlara göre olduğu zaman o nesnel varoluşu kaybediyor ve o zaman ilkenin çiğnenmesi diye bir şey bile yok. Yani pragmatizm, sofizm de aynı şey değil ama aradaki akrabalığı görebiliyoruz. Şimdi Gorgias kitap yazmış. Doğa üzerine ya da var olmayan üzerine. Belli adından değil mi? Var olmayan diyor.
Doğayla görünmüyor.
Evet. Yani doğal varlık taşımıyor. Çünkü gerçek varlık bilinç.
Gerçek varlık
olsun. Okay. Evet, kendi bilinci. Özel bilinç. Herkesin kendi bilinci. Onu da... Soruyu şey yap, net fokusle.
Yani Gorgias'a göre kendi bilinci, kendisi bir varlık taşıyor mu, değişmemiz taşıyor mu? Ondan emin miyim?
aksine sosyistler haklı değiller. Yani sosyistlerin savundukları yer, konu en sonunda çökecek. Çökersin işte.
Bunun farkında mı doğru gözetir var? Yani doğru
fark, bir dakika, farkında olsa öyle kalabilir mi?
Sanıyorum burada her bilinç başkasıyla ilişki içinde olduğu anda var oluyor.
Hayır. O zaman o bilinç şey olur, göreli olur. O ilişkiye bağlı olur. Ama bilinç göreli değil.
Her şey onun için olan bir şey ve ilişki içinde var.
Evet. Yani o oradaki o bilinç. Göreli her şey bilinç ile ilişki içinde var.
Özel olan şey bilinç.
Özel olan şey bilinç.
Yani siz de benim bilincime göre varsınız.
Sana göre öyle. Yanılıyorsun ama aslında sen bana göre varsın. Yani bu görecilik ve sosyal bahsedenin farkında değiller. Farkında olsalar da sosyal olmaz zaten. Yani o dönemde hiç kimse her şeyin farkında değil. Şimdi biz çok uzaktan bakıyoruz ve çok şeyle böyle silahlanmış olarak bakıyoruz, donatılmış olarak bakıyoruz. Onlar, ama orada onlar işin en başındalar ve henüz önlerinde yani şey yok. Yani bunlar zaten silinip biliyorlar şeyden sonra. Platon ve Aristoteles'ten sonra sofistlerin herhangi bir nüfuzu, saygınlığı ve okulları kalmıyor. Akademi bin yıl ayakta kalıyor. Yaklaşık olarak. Ama öyle bir sofist okul... Yani sofizm şey... Ön sokratik düşüncenin bir aşaması ve ön sokratik aşamada ön sokratik aşamaların hiçbir şey değil. Kendi başına kalmayı başaramadı. Yani sağlam olanlar, ussal olanlar daha sonraki sistemlere alındılar. Yani Platon mesela, hem Pisagoras'tan çok etkileniyor, hem Herakleitos'tan, hem Parmenides'ten falan. Çünkü onlarda şey vardı, yani değişmeyecek ve sağlam noktalar vardı. Yani Parmenides varlık vardır dediği zaman analitik olarak doğru bir şey söylüyordu. Herakleitos'un sözleri bugün bile şey değil, değişmiş değil. Hangisi? Evet. Kaldılar. Ya onu söyleyeyim. Ülke olarak kaldılar. Sofistler de kaldılar. Sofistler ama şeyde kaldılar. Yani genel olarak yarım bir ülke olarak kaldılar ve yani şimdi bir Herakleitos var. O kadar şey olarak sağlam bir şekilde duran ve onunla fragmanlarında da şey var. O geçerlilik havası anlaşılabiliyor. Yani fragmanları biraz yakından okursanız şey değiller. Eskiyen şeyler değiller. Hepsi logosa dayanıyor. Usa dayanıyor ve düşünerek söylenmiş. O biliyorsunuz karanlıktır şeyin adı, lakabı. Ha, yani orada kurgulu düşünce olduğu için böyle. Şimdi bilincin şeyine, varlığına dönelim.
Hocam siz kelimenin olarak haber ettiniz. Var mı hocam?
Var. Yani Türkçe'ye nasıl çevrilir tam şu an söyleyemeyeceğim ama sofos yani kendini ilk kez sofist olarak nitelendiren Protagoras. Evet yani o bilmeden gelen bir şey. Çünkü siz yoktunuz. Yani şey keşfedildi. Sofya'nın mesela aynı kökten geldiği. Ayasofya dediğiniz şey. Sofya. Sofya Loren mesela. Ha? Sophie Loren, evet, o unutulmuyor. Yani, ister misin? Şimdi, o bilgi, yani bunlar bilgin değiller, bilgin, bilgili olarak söyleyebilirim ben. Ama bir de şey var, yani sofistlerin o tipik bilgiçlik yanları var. Bilgiç olma. O biraz sofizme, Türkçenin semantiği içinde sofizme yakın olabilir. Şimdi Gorgias, evet Gorgias'e yazıyor. Doğa var olmayan, var olmayan üzerine yazıyor ve şimdi bu saklanıyor. Bu çok eğlenceli bir metin. Sextus Empiricus'ta var. Buna şey yapabilirsiniz. Ha, okuyabilirsiniz şeyden. İngilizce'de hala yok. Herhalde Levent çevirir bunu.
İnşallah.
İnşallah. Ben hiç çevirmedim. Yani Sextus Empiricus var mı Türkçe'de? Yani biz İngilizce'den ya da Almanca'dan da olsa çevirseydi iyi olurdu ama o bile yok. Ömer'e şey yapalım. Latince mi? Tek... Evet, bu görüşlerini burada belirtiyor ve Sextus Empiricus kuşkucu. Kuşkucu tanıtlama yapabilir mi?
Yöntem olmaktan çıkmış temel bir tanesi de alet edilir.
Nasıl? Biraz daha aç. Ama koşulsuz olarak kuşkucu bir bilinç tanıtlama yaparsa kuşkuyu ortadan kaldırmak zorunda kalır. Evet, kuşkucu olamaz.
Kaldıramaz.
Sextus Empiricus bir kuşkucu. Ama çok değerli ve önemli bir yine felsefe tarihinde yani şeyden farklı bu modern dönemin kuşkucularından farklı. Evet şey gibi görünüyor tam yerine. Oradan mı geliyor acaba görgüsüzlük? Fakat bu diyalektikçi. Yani onlar diyalekti biraz daha eksantrik bir şekilde kullanıyorlar. Şimdi şeyi göreceksiniz. Bu sofistin diyalektiğini. Yani bu gerçekten görmeye değer. Bakın. Bir okumaya çalışın. Üzlemesi şey değil. Kolay değil. Ve sanmayın ki bu şey safsatadan oluşuyor ve boş bir şey. Onu hizalıyor. Var olan var olamaz. Çünkü diyor. Çünkü şey demek, tanıtlamanın başlaması demek. Öyle değil mi? Yani o vargı olmayacak. Oraya yanlış oldu. Kusura bakmayın. Yani burada
anladım. Var olmayacağını anladım ama. Onun gibi.
Öyle geliyorsa sofist bir sofistten gidip ders almanız gerekecek. Gelmemesi gerek. Yani bunu bakın burada ilk iki satırda senin dediğini anladım ama ondan farklı bir şey var burada sanki. Çünkü eğer var olmayan varsa, yani var olan var olmaz diyor. Var olmayan varsa aynı zamanda hem var olacak hem de var olmayacak. Bunu yakalayabilirsek, o da değil. Çelişkiyi gösteriyor. Var olmayan varsa, yani şimdi bak... böyle bir şey söylenebilir. Var olmayan varsa hem var olmayan olacak hem var olacak. Olamaz böyle.
Tamamen doğru.
Yani bu sonunda fenomen dünyasını buluyoruz. Her şey oluşturulur demiyor. Bu Herakleitosçu değil. Yani çelişki diyor çelişki varlık yoktur. Yani varlık evet bu bilincin varlığını kabul edersek ne, yani bilincin varlığı öznerliğin varlığını kabul etmek demek. Ve şimdi biraz tekrar buna geleceğiz. Süreye bakın. Şimdi Gorgias'ın o kitabının ana hatları bunlar. Temel öğretisinin ana hattı bu. Hiçbir şey yoktur.
Ha? Evet,
varsa ve bilinirse o zaman anlatılamaz. Evet, bilinemez. Şimdi bunların her birine tek tek kitabın çıkarımı bunlar. Yani ikinci tezi açıklayan sayfalar var. İkincisini açıklayan sayfalar var. O yüzden bir şeyler söylüyor bunlar. Yani sadece bu kadarla kalsa tamam, dediğin haklı olabilir ama o şey yapıyor. Şimdi benim az önce gösterdiğim argüman şey için hiçbir şey yoktu. Bunu tanıtlamak. Önce bunu tanıtlıyor. Yani. Güzel. Evet. Çünkü arkada denebilir. Yani arkadan çek bizim aramızdaki anlaşma kolaylaşıyor aslında. Yani bir sofist arkadan şey yapmıyor tabii. Şeye göre, insan her şeyin ölçüsüdür.
O yüzden. Aynen.
Tabii, yani bana göre doğru olan doğrudur, sana göre değilse hiç önemli değil. Fark etmez. Gençin, efendim. Töz, öz. Töz de diyebiliriz çünkü töz değişmez, sağlam kalıcı olanı anlatıyor ve her şey tözün ilmeği. Öz de diyebiliriz, öz de aynı şeyi anlatıyor bir bakıma. Evet, 45 dakikamız daha var, yani zamanımız için. Tabii. Şimdi bu Gorgias'ın kitabının şeyi bu, içeriği buydu ve buna baktık mı? Sağduyu. Şimdi sağduyu da, yani biz sağduyu aslında epeydir çözümledik ama bir kere daha hatırlayalım. Sağduyu, şimdi Gorgias'ın az önceki şeylerini hatırlarsanız böyle bir suçlama Gorgias'a yüklenebiliyor. Yani bu adam ne yapıyor? Bu sadece işte neydi o sizin dediğiniz tekerleme, sarımsaklı sefa onlar mı? Hayır. Öyle baktığımız anda Gorgias saçmalıyor diyeceğiz ve o saçma sözü sağduyudan geliyor ya da common sense'den geliyor. Yani şimdi sağlam anlak denen şey bu zamanın düşüncelerini, kurallarını, yargılarını taşır ve bunları bilmez. Bunları bunlar tarafından biçimlendirildiğinin bilincinde değil. Sağduyunun şeyi bu. Patetik taraf, yani acıklı tarafı bu. Kültürel olduğunu bilmiyor sağduyu. Yani sağduyu şey mesela, değişiyor. Yani şu an sağduyu Big Bang. Sağduyu Big Bang savunuyor şu anda. Yani bugün modası bu. Moda da verdi. Onlar da sağduyu. Yani bugün birisi çıkıp fizikçiler arasında Big Bang'i eleştirecek olsa, böyle bir şey yok diyecek olsa şey, Gorgias'ın şeyi gibi, evet sağduya aykırı geliyor. Ama bu sağduyanın haklı olduğu ve geçerli olduğu demek sağduya felsefe değil. Yani sağduyla felsefe yapmanın hiçbir olanağı yok. Hiç, en küçük olanağı yok. Doğal bir istiyoruz. Doğal bir istiyoruz. Gündelik bir istiyoruz. Onlar istiyoruz. Ve yani aynı zamanda şimdi Descartes'te şey görüyoruz, le bon sens işte us olarak anlaşılıyor ve orada o sağduyuyla le bon sens aynı mı? Hayır, değil. Yani us sağduyu değil. Sağduyu duyum bir bakıma. Common sense, orada da yani İngilizcesinde de o sense şeyi var. Sense bu tanıtlama, bilgi, gerçeklik içeren bir şey değil. Bu bir duyuş, hissediş. Tabii. Tabii.
Zaten
özünde pek
karşı çıkılması
olanak. A priori olanak. Kanun daha iyi. Tabii Türkçe'de sağ diyoruz. Almanlar şey diyorlar, ne diyorlardı? Sağlıklı yani onlar sağlık şeyini kullanıyorlar. Sözcüğünü kullanıyorlar ve Türkçe'de de sağ diyoruz. Sağ. Sağ demek yani doğru demek falan değil. Yani bir eleştirme kullanılıyor orada ama o şeyle ortak common, evet, common'la ortaklıkla bağdaşabilen bir sıfat var orada. Şimdi sağduyu, bunu şey için söylüyorum. Yani felsefeye sağduyuyla gelme gafletinde bulunmayalım. Çünkü sağduyu sadece şey, günün modası demek. Yani örnekte şey diyoruz işte, ne diyoruz? Kopernik'ten önce birisi çıkıp dünya güneşin çevresinde dönüyor deseydi, ona herkes deli diye bakardı. Sağduyunun haklı olması şey değil, garanti değil. Yani çünkü duyum, bir bilgi yok, bir kanıtlama yok. Felsefede tanıtlama yoksa bilgi de yok. Ama sağduyu hiç de ne dayanıyor? Yani bu şey...
Ama belli yaratıları sağduyuda tamamen doğru şeyler söylüyorlar. Zaten. Yani, genel olarak olmak için mesela.
Tabii. Yani sağduyunun şey diyoruz, tanıtlama yok sağduyuda ve bu onun... Yani doğrularında da sadece şey, tesadüfen doğruyu söylediğini gösteriyor. Öyle bir sağduyunun, yani bilmeden bir şeyin doğruluğunu söyleyen bir bilincin fazla değeri olamaz teorik olarak. Sofistler şeyde karşı çıktığı çıkabildiler. Yani şimdi sağduyu Yunan törelliğini anlatan bir şeydi. O dönemi düşünürsek Yunan mitolojisi, Yunan. Yani orada Zeus'a adak sunmak sağduyuya göre davranmaktı. Hatta Sokrates bile onu yapıyor. Şöyle.
Bahçe kavramını tutup da bu hale getirdiklerine göre felsefedeki sağduyuya da karşı çıkmışlar.
O felsefedeki sağduyu ne? Yani onu şey yaparsak, düşünürsek.
Sonuç olarak Thales'ten Anaxagoras'a kadar tek tek bütün felsefeci hepsi bir arkaya bağlıyorlar bu olayı. Ve bu arkeyi de üstelik de çoğu zaman doğada arıyorlardı, başlanmıştı.
Evet, burada öyle özel durum var. Ama felsefenin sağduyusu diyeceğimiz şey daha öncekilerde var mı? Bunlar da sofistlerde onlardan farklı olan ne var? Yani arada şey yok, sofistlerin bilinci arke alması, arkenin seni değiştiriyor, sadece biçimini değiştiriyor, arke olmasını değiştirmiyor. Yani. Tamam, bu önemli bir sonuç getiriyor. Evet. O açıdan, yani mesela Thales'ten Sokrates'e geçiş ya da yani o ancak şeyde, sofistlerde mantıklı oluyor. Evet, ama şeyi düşünün, sofistlerin geçişi de Anaxagoras tarafından hazırlanıyor. Yani o şimdi yavaş yavaş mantık görünmeye başlıyor ve bir şeyler bağlanıyor, değil mi? Anaxagoras, Sofistler ve Sokrates. Ya Sokrates'e geldiğiniz zaman burada işte felsefenin sağduyusu burada çıkıyor. Yani us. Ve o artık bir de büyük bir birikimin üzerine çalışabiliyor. Yani Platon ve Aristoteles'in ortaya çıkması için her şey hazır. Bence çıkamaz. Çünkü hem içerik yeterince hazırlanmamış hem de esas arke, yani logosun kendisi. Çünkü Anaxagoras şey, Herakleitos da diyorduk şey, arke, logos'tu. Ama Herakleitos'un logosu şey değil, her şeye rağmen Anaxagoras'ın noğusundan da daha netnel bir şey. Ve Herakleitos ateşi şey olarak görüyordu, logos olarak görebiliyordu. Ve yani o da o İonyalılarının şeyine uygun ya da yakın düşüyordu, materyalizme yakın düşüyordu Herakleitos'ta. Yani... Nous özel bir ilke ve Nous'ta ilk kez öznellik yakalanıyor. Çünkü Nous arke olarak Nous'un nesnel inleminin olmasına rağmen Nous her şeye rağmen fiziksel bir nesne değil. Yani Anaxagoras şey, o kırma noktasını yapıyor ve sofistler onu ilerletiyorlar ve ancak ondan sonra Sokrates ortaya çıkıyor. Evet. Yani şimdi evet, yani onu bak, onu çözmek için şeyi şu ana kadarki materyal, yani okuduğun hiçbir şeyde o konuyu sorgulama, bırak yanıtı sorgulama bile, sorgulandığını bile görmedim. Yani niye logos değil? Çünkü değil ama logos sofistlerden uzaklaştırırdı. Eğer Anaxagoras nous yerine logos, çünkü nous mind diye çeviriyorlar İngilizceye. Yani anlık dediğimiz şey. Zihin, mental olan ve logos mantık, mantıksal olanla ansal olan çok işin ya. Farklı. Evet. Yani sofistler şimdi biraz şeyler, egzantristikler. Yani bir taraftan logosu reddedip bir taraftan tanıtlama yapmaya çalışıyorlar. Bu Gorgias'ın yaptığı şey tanıtlama. Yani şunu şöyle tanıtlayacağım, bunu böyle tanıtlayacağım diye argümanlar geliştiriyor ve zaten bütün sofistlerin şeyleri, temel dayanakları uslamlama sanatını geliştirmek. Yani onlar logosu reddedemezler şeyi. Evet. Şimdi sofistler yani sofistler o zaman birinci ilke olarak aldıkları zaman ve eleatik bir yöntem ve stil kullandıkları zaman o diyalektiği üretecekler. Yani çünkü bunlar şimdi Gorgias'ın durumunda öğreniyoruz, yani Gorgias şey eleatiklerden türüyor. Yani onların onları kabul ediyor. Onları öğreniyor. Kendisi şeyle Sicilyalı Gorgias, değil mi? Yani Sicilya neresinden de? Siraküze'ye karşı, bunlar Siraküze'den rahatsız oluyorlar. Leontium. Evet, bu Sicilyalı, İtalyalı, İtalyan demek, Eleatik demek. Yani bu tesadüf ama orada senin bulunduğun yerde Eleatikler varsa doğal olarak ilkini onlardan öğreneceksin. Ondan sonra da şey, o saplantıya dönüşecek ve yani şimdi bu sofistlerin diyalektiği şeyden geliyor diyoruz. Eleatiklerden geliyor diyoruz. Ve daha sonra gelip onu Yunanistan'a bulaştırdılar, yaydılar. Çünkü bu yani dev, bunlar dev adlar ve öteki sofistler, belki yüzlerce sofist var. Yani
çok şaşırtıcı değil mi? Yani bu hani yüzlerce ya da onlarca farklı farklı kişilerin aynı dönemde hemen hemen ilkelerle düşünüyor olmaları. Yani işte görgücülük, kuşkuculuk uygulamalarının dışında bir de yani öğretmenlik yapıyorlar falan, bana o da
evet.
Bir şey de düşünsel ülkelerinin de aynı olması ya da benzer olması.
Bak bunlara
çok insanın aynı anda bunu yapması bir komplo teorisi de akla getiriyor neredeyse.
Şimdi ortam ona uygun işte. Bütün faktörler evet. Başka faktörler de var. Sadece demokrasinin olması yeterli değil. Demokrasi gerekli. Sofizmin beslenmesi için. Anaxagoras gerekli. Yani o arkede dönüşün yapılması, yapılmış olması gerekli. O tür faktörler var. Onları bir araya getirdiğimizde yani sofistler şey değil. Böyle hepsi aynı makineden üretilen prototip şeyler, aynı örnekler değiller ama ister istemez aynı mentaliteyi taşıyorlar, aynı yöntem. Yani aralarında kalite farkı var sadece. Yoksa hepsi şey, aynı yamukluğu yapıyorlar. Ve o yamukluğu yapmak için, yani para kazanmak için, bilgi satarak para kazanmak için şey olmak lazım, subjektivist olmak lazım. Böyle nesnel gerçekliği, saltık gerçekliği tanımamak lazım. Çünkü yani sen şimdi birisinin davayı kazan, haksız olduğunu bildiğin bir davayı kazanmasına yardım edeceksin. Sofist olmak için ne yaparsın? Biliyorsun ki haksız. Adam çalmış, haksızlık yapmış, dolandırıcılık yapmış vesaire ve sen onu savunacaksın. Onu aklayabilmen için, vicdanını aklayabilmen, temizlemen için şey yapman gerekir. Gerçeklik, insan her şeyin ölçüsüdür demen gerekir. O onların evrenselleri, yani hepsini aynı kalıba sokan faktörler bunlar. Demokrasinin şeyi burada, yani politikacı olacak bir karakter. Biliyorsun ki düzgün değil, dürüst değil ama sana para veriyor ve senden şey istiyor. Acıman sanatında, retorikte onu eğitmeni istiyor. Ve sen onu, o parayı almak için kendi şeyini bulacaksın.
Hem erdemi öğretiyorlar,
hem erdem. Zaten gördüğünüz gibi pek erdem öğretecek durumda değiller. Yani öyle diyorlar. O, henüz o konuda ben çok şey iyi örnekler görmedim. Yani tabii. Evet. Yani burada şimdi öğretmenler para alıyorlar. Biz bundan öğretmenler sofiste diye bir sofiste uslanmama yapamayız. Bunlar öğretmen para aldığı için gerçeğini değiştirmiyor. Sofist para aldığı için. Ya avukat da savunma yapıyor. Avukat da bir davayı savunuyor. Ama avukat yani şimdi avukat bir hırsızı savunuyorsa muhtemelen onu hafifletecek şeyleri savunuyor. Yani bir hırsız hırsızlık etti ve bunu salın diye doğrudan doğruya bunu yapmıyor. Bunu sofist yapabilir. Yani önemli şuydu, sofist bir hırsızı nasıl savunabilir? Bu hırsızlık yaptı çünkü şeydi, açlıktan ölmek üzereydi. Ya da başka bir neden. Yani bu asker siperi terk etti, kaçtı. Evet. Yani sofist onu savunuyordu? Şey diye, sağ kalabilmek için kaçtı. Yoksa ölecekti. Bu sofizm. Yani şimdi avukatlar, öğretmenler, sofistlerle hiçbir ilgileri olmayan meslekler. Bunları kırtmamak lazım. Çünkü sofizm ne gerçek tanıyor, ne erdem tanıyor, ne ülke tanıyor, hiçbir şey tanımıyor. Yani sofist kendi şeyi gereği, mantığı gereği her şeyi yani bir sofist bir haksızlığı, bir suçu savunuyorsa, kolluyorsa, koruyorsa, onu para karşılığında yapıyorsa oradan rahatça ayrılıp şey yapıyor. Yani vicdan azabı çekmez. Çünkü onun ülkesi şey, insan her şeyin ölçüsü. Yani onun savunduğu şey doğruydu. Ya sofist her zaman şey, haklıyı savunabiliyor. Haklıyı değiştirebilir. Yine o haklı olacak çünkü ölçüsü o. Yani bu şimdi inanılmaz geldi ve saçma geldiği için algılamak da zorlaşıyor bütün şeyleri. Ya biraz gevşetin şeyi, perdelerinizi indirin. Bunlar sofist ve bunları duyduğunuz zaman sofist olmayacaksınız, korkmayın. O yüzden şey yapın, daha alıcı olun ve yani ön yargısız olmak lazım karşı tarafa. Sofistler özellikle bu yanlarında da bir halk tarafından nefret eden insanlar. Arke böyle, yani bilinç olduğu zaman o bilinç hem keyfi olabiliyor hem sürecek. Yani artık onun herhangi bir yasayı, ilkeyi, kuralı, töreyi falan tanıması şey değil. Söz konusu değil çünkü varlık. Bir daha bakalım o şeye.
Her şeyden önce varlık abi yani. Öyle mi gösterdi abi?
Ben?
Her şeyden önce varlık.
Her şeyden önce varlık yok.
Evet. Onu bu anlamda mı çıkarttın?
Hiçbir şey. Kendi bilinçten başka bir şey yok. Yani ahlak yok. Bilinç yok. Yasa yok. Hak, vicdan yok. Kesinlikle. O konuda hiç kuşkunuz olmasın. Ne diyor sofist? Hiçbir şey yoktur diyor. O bilincin içeriği bile o bilinç karşısında başkası olarak alınabilir ve onlar da yani sadece bilinç var. Genel, soyut, evrensel bir bilinç var ve başka hiçbir şey yok. Bu düşünmesi biraz zor bunu ama olanaksız. Yani soyutlama yapalım. Sadece bilinç var ve o bilinç genel olarak bilinç, içeriksiz bir bilinç. Onun dışında hiçbir şey yok. Şimdi bu şey 2 saat sürüyor. Yani vay bitme daha 1,5 saat. Yarım saatimiz var. Ne? Evet, sofist oluyor. Bir bakıma. Tabii. Ama öyle deniyorlar, öyleler. Yani böyle bir şey erdem olmaz. Bakın Erdem dersen Stoacılar da var. Stoacılar Erdem'i doğal, doğaya uygun yaşamak olarak tanımlıyorlar mesela. Yani... Şimdi... Onları Sokrates'i incelerken ele alacağız. Yani şimdi sofistler dedi ki her noktada sofistler tutansızlıklarını yakalamak sorun değil. Yani sofistler hiçbir şey yok. Bilgi yani bir şeyler öğretiyorlar. Öğrettikleri öğrettiklerine göre bir şey var. Öğretilecek bir nesne var. Öğretilecek bir içerik var ve bunu yapmamaları gerekirdi diye.
Mesela var olan kavramları sorgulayıp aslında onlara fazla değer yüklendi. Mesela varlık kavramına fazla değer yüklendi. Varlıklar yani kavramsal bir gevşeklik ortaya koyuyorlar. Ama bu kavramsal gevşeklik ortaya koymaları zorunlular. Pragmatik hayatta da erdemsiz, ahlaksız insanlar olduğu sonucunda...
Yok değiller. Erdemsiz ve ahlaksız insanlar değiller. Yani bunlar normal insanlar. Ve bunlar aslında bir yerde kuramlarının ne sonuçlar getirebileceği konusunda bilgisizler. Değiller. Yani tutarlılık diye bir sorunları hiç yok. O özellik içinde son derece var. Yani bir sofistin...
Ancak bir sorunlar Ömer'in sorunları aklımda kaldı. Gerçekten bir metafiziksel bilgi plan gibi bir şey de kabul etmiyor musunuz? Çünkü kendilerinde varlık sorulmadıkları için.
Evet.
Ancak bir sorunlar ne derim?
Tanrı insanlar. Tabii. Ama o rahatlık şey değil. Yani bütünüyle kuramsız, temelsiz değil o konuda. Yani sofistleri
bir şekilde başka tarihini almışsınca deniyor.
Gerektik yapıyorlar ve yani hem politik kültürel önemleri var hem de felsefi önemleri var. Felsefi önemleri yani felsefeci olmalarından geliyor ve o bilinç öznerliğini
yani şeyi gösteren ama hiçbir şey yoktur, hiçbir şey vardır önermeleri. Sorunlara bir artık
yani. Tabii. Yani şimdi sofistleri şey olarak daha böyle rahat ve sakin bir şekilde okuduğumuz zaman okunacak şeyler buluyoruz. Sofistlerin yani şu argüman şey değil. Felsefede bizim rahatsız olacağımız tarzda bir şey değil. Yani şu kesinlikle rahatsız ama bunu şimdi sağlıyor bunu şey yapıyor. Ne var ya bunun dediği? Yani burada işte boş bu önemsiz falan. Evet. Eğer var olmayan varsa, evet tabii tabii. Yani biz az önce şey okuduk, tanıtlama bölümü, var olmayan varsa dedik, ya da onu şey olarak okuduk, düzelterek okuduk, var olmayan. Evet. Yani bu argümanlar felsefe ön sokratiklerde vardı. İşte Arke'nin ortaya çıkmaması, Arke'nin sonsuz olması falan ve bunu Levent Yörük'ü yapar. Gerçekten bundan sonraki argümanlar oldukça ilginç ve güzel. Yani hepsini şey burada şey yapamayız, okuyamayız. O yüzden belki birisi çevirip şey yaparsa siteye koyabiliriz. Yani Türkçe daha hala yok. Evet. Sen mi çevirdin?
Yok yani yapamıyorum.
Sen?
Ne kadar ünlüsün bu? Var
bu çok uzun var. Ama bölümler çevrilebilir. Yani Gorgias çevirdim.
Gorgias var zaten. Plato mu Gorgias?
Hayır, bu Sextus Empiricus'un Gorgias'ı. Yani o bir bölüm. Ona bakayım kaç sayfa, ben sana linkini gönderirim. Çünkü zor bir metin ama şey yaptığın zaman kolay. Anladığın zaman anlamayan birisi asla çözülemez. Yani ilk okumada böyle şey gibi gerçekten karanlık bir şey olarak görünüyor ama değil. Son derece. Bu doğru mu? De bak evet yani o yüzden ben o yanlışı yaptım. Çünkü burada aynı şeyi söylüyor. Var olan da var olmaz diyor. Varsa içsiz sonsuz ya da yaratılmıştır. Ya içsiz sonsuz ya yaratılmıştır. Ya da aynı zamanda içsiz sonsuz ve yaratılmıştır. Ama gösterdiğimiz gibi ne içsiz sonsuz ne de yaratılmıştır ne de içsiz.
Bu adamın direkte de var, kampta da var. Sen de böyle daha bilinçlenemiyor.
Aynı şey. Tabii. Ya bu sosyistlerin bilinci ilke almaları ve arke yapmaları daha sonra nerede karşımıza çıkıyor? Kamp. Evet her şeyden önce kampta karşımıza çıkıyor. Evet. Bu şey, Kant. Yani Kant'ın bütün varoluş Kant için birinci sınır. Duygusal.
Bu bizim aldığımız değil, bu yeni.
Evet. Yani şimdi bu şeyi, Kant'ın yaptığı şey bu. Ve bu Kant'ın değerini düşüren ya da arttıran bir şey değil. Yani bir felsefe tarihinde bunu söylemek zorunda kalıyor. Kendinde şey dediği zaman, bunu açıklama, bir açıklamasını yapar mısınız? Belki yani bilincin öznelliği ile kendinde şeyin bilinemezliği arasındaki bağlantı. Yapabiliyor musunuz? Evet. Bir dene. Kant'ın öznel... He? Kant'ı okudun mu?
Çok
eskiden. Yani o Kant'ın öznelliğini, Kant, onu hatırlatabiliriz o kadarını. Yani Kant'ın söylediği şey şu, bütün bilgi bilinçte olan bir şeydir. Yani kavramlar, kategoriler şey bilinçtedir. Ve onun yanında şey, kendinde şey var, dinganzik var. O ikisi arasındaki bağlantı, niye ikisi birden var Kant'ta? Ya da ikisinin arasında bir uyum var mı? Zor şey mi? Karışık mı geldi? O zaman onu çözelim. Yani birisi bu kadar şey. Niye bilincin öznelliğiyle ya da bilincin arke olmasıyla dinganzih niye bir arada gitmek zorunda?
Niye bir arada gitmek zorunda? Çünkü Kant...
Dinganzih.
Kant nesnelerin bildirip kavramı...
Şimdi herkes dinliyor. Biraz düzgün konuş ve rahat. Yani herkes ağır konuş. Özel etme. Kant, herkes izleyebilsin.
O zamana kadar insanlar bilincin nesneye uygun olduğunu söylerken Kant nesnelerin bizim zihnimizin kategorilerine kendilerine uydurduğunu söylüyor. Yani sonuç olarak insan aklı kurucu bir işlevi işleniyor ve ama kurduğu şeyler nesneler olmayan şeyler. Yani dışarıdaki gerçek nesneler değil ama onların bize görünen şey şekillerine gidiyor.
Doğru mu? Söyledi ya da konuyla bağlantılı mı?
Özler bir iş olarak.
Yani ben nesneyi kendi kategorilerim altında görüyorum ama kendisini görmüyorum. Yok.
Bu söylediğim şeydi. Yani kategoriler ego, özneye ait olan ve nesneyi ilgilendirmeyen. O yüzden bilincin içindeyiz Kant'ın felsefesinde. Yani Kant'ın kafasına göre insan sadece kendi kafasında olanları bilir. Dışsal hiçbir şey bilmez.
Aslında demin dersinin başında söylediniz ya, bundan sonra devam edelim. Sokrates, Platon, Aristoteles. Onu Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant,
Hiç de Ege'ye kadar getirmek... Sen peki sorunun ikinci yarısını şey yap. Bu arada ya yarısı bilmiyorsun ya da fırsattan istifade... Evet, kendi de şey. Yedik de.
Yani burada sen zaten kendi şeyin neden var olduğu, var olmadığını olduğu ortaya çıkıyor. Eğer nesneleri bilemiyorsak, nesnelerin kendilerinde olduğu bir tip olması lazım. Bir varlık alamaması lazım. Onlar da kendileri ile alamıyor. Gerçek hali, evet. Yani kendileri de halleri kendileri ile alamıyor. Ama tabii... burada bunun sosyal ve gerçekten ilgisi birinci kuruculuğu anlamında.
Yani sofistler kuşkucu değiller bir bakıma. Çünkü sofistler bir şey değiştirmiyorlar. Varlık yani Kant'tan farkını görelim o zaman. Kant o şeyden kuşkuculuğundan ötürü ya da öznelliğinden ötürü bir de şey olabilir diyor. Yani bizim bilincimizin ya da bizim kavramlarımızın ötesinde bir varoluş alanı olabilir. Sofistler böyle bir şey ileri sürmüyor. Yani sofistler bir kendinde şey ileri sürmüyorlar Kant'ın tersine. Yani kendinde şey, şimdi kendinde şey, bunlarda kullanılıyor. Yani burada başka herkes hemen hemen sofistin çıkış noktaları oydu zaten. Yani eğer bir şey varsa ya var olan vardır ya da var olmayan. Bu değil, bundan önce bir şey de olacak. Yani kendinde ya bakıyorduk. O, neyse onu şey önemli değil. En başında onu ele aldık. Bir şey kendinde varlık ya da kendinde şey anlatımı Kant'a mı özgü yoksa kullanılıyor mu? Konumuz buydu. Ve göreli olanın tanımında zaten kendinde içeriliyor. Çünkü diyoruz ki göreli olan kendinde var olmayandır. Varlığını başkasında bulandır. Başkasıyla ilişki dolayısıyla bulandır. Ve dolayısıyla tabii ki. Ama o kendinde işte. Yani o Kant'ın kendinde şeyde kullandığı anlam şeyden farklı değil. Başka bir bağlamdaki anlamdan farklı değil. Kendinde her zaman aynı şey. Yani başkasında değil. Kendinde. Şimdi Kant'ın kendinde şey yinin karşısına başkasında şeyi getirirsek o başkasında şey özel olan, evet bizim kafamızdaki şeyler. Yani ben seni algılıyorsam sen şeysin, kendinde şey değilsin. Bendeki şeysin, başkasındaki şeysin. Çünkü benim subjektif algımdasın. Orada var mısın, yok musun? O kuşkulu. Olmayabilirsin. Yani Kant'ın söylediği şey buna varıyor. Yani ya da o... Evet. Tabii ya bütün özdüşsallık, egonun dışında, bilincin dışında olan her şey kuşkulu. Descartes'te de var. Yani o kuşkunun egoya kadar daraltılması. Şimdi ego dediğimiz zaman yani ister fizikte olsun ister olmasın ama ego olmayan her şeyin dışlanmasını anlıyoruz. Yani ben dediğim zaman bir atom gibi bir şey. Ya da nokta gibi bir şey, her şey dışlanıyor. Dolayısıyla eğer Kant'ı... Ama Kant...
Onu inanırız, onun varlığına inanırız ama onun varlığını kanıtlayamayız.
Evet. O önemli değil. Onlar şey, Kant... ya, şimdi konumuz şey değil, yine Kant'ı çok fazla yoğunlaşmayalım. Bu her şeyin bilince... kısıtlı olması ya da her şeyin özner olması sadece bu sofistlerde gördüğümüz bir şey değil. Şeyde, modern dönemde işte görgücülerde görüyoruz ve tabii ki en çarpıcı olarak Kant'ta görüyoruz. Daha öncekilerde, özellikle ön sokratiklerde bu sefer bunun tam tersi var. Yani onlar ön sokratikler bu bize belki biraz şey geliyor, komik geliyor, saçma geliyor ama bunun tersi de eşit ölçüde komik ve saçma gelmeli çünkü o Yonyalı fizikçiler, onlar da durum tam tersi. Onlar ise öznellik diye bir şeyin varlığını kabul edemiyorlar. Yani Thales'in su dediği şey Thales'in tasarımı. Üstelik tam sofist anlamda tasarım, pardon. Çünkü Thales'in kurguladığı bir şey onun bilincinden başka hiçbir yerde söz konusu değil. Ama Thales onun hiç farkında değil ve Thales orada tam bir nesnellik ileri sürdüğünü sanıyor. Buna dikkat edin. Yani simetrik bir şey var. Tek yanlılık var. Yonyalı fizikçilerde ya da sofistlerin öncesinde. Özne nesne var tabi. Yani öznellik, nesnellik falan. O tür şeyler. Yani bu... Şeyde yok. Yani Platon Aristoteles de var. Öncekilerde yok. Dil bilgisi öğretiyorlar. Yok. Evet. Yani onlar kavramların üzerinde durmuyorlar. Aslında yani sofistler şey derken mesela sadece bilinç vardır ya da her şey bilinçlidir ve varlık yoktur derken orada özne nesne ayrımı yaptıklarının bilincindeler. Yani evet o Yoksa ama ona nesne ya da özne demiyorlar. Özne ve nesneyi biz kullanıyoruz ve sofistler onu kullanmıyorlar. Yani kullanmamaları o ayrımı yapmadıkları anlamına gelmiyor. Yani sözlük olarak, şimdi burada hızlı bir dönüşüm şeyi var. Yani 200 yıl geçiyor Thales'ten Platon'a falan geldiğimiz zaman ya da Sokrates'e. 200 yıl içinde her şeye rağmen yani emekleyen ya da bebeklik aşamasından en büyük aşamasına çıkıyor. Yani oradaki değişim Thales'te felsefe diyebileceğimiz hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Ama kısa bir süre içinde, 50 yıl içinde, 100 yıl içinde falan kitaplar yazdılar, tartışmalar, gelişmeler, her şey. Yani çok hızlı gelişti orada 200 yıl.
Yani şimdi Thales ve Sokratesler işte su, arke diyorlar, hep maddesel şeyler bulunur ama madde yani özdek genel kavramına da sahip olmadıklarından Denkler bulundu. Bunun da Aristo'ya kadar olmadığını söylüyor Denkler bir kitabında. Aristo'da var.
Ule dedikleri şey, özdek dedikleri şey daha bakarız sonra yani doğru olabilir. Ama belki önceden Denkler'in gözden kaçırdığı şeyler de olabilir.
Karşılıklı yok. Yani maddesel özne kurumu evet.
Ki hep duyumla evet.
Dolayısıyla orada aslında bizim
öznel anlamını
veriyor. Şimdi
yavaş yavaş
yaklaşmak
daha
sonra
bilinçte diyorlar ya hani arkayı bilinir, bilinir diyorlar ya onlar bir nevi daha sonraki aşamada tabii ama Anaxagoras da bunlar yakınlar. Anaxagoras zaten us gibi bir şeyi evrenin özü olarak ileri sürdü. Bu onlarla aynı zamanda bunlar ve yani bu Pericles öldükten sonra Atina'ya gelmiş. Pericles öldüğü zaman Anaxagoras falan zaten ortaya çıkmış oluyor. Yani tabii. Böyle bir şeyden söz etmiyorlar. Evet. Her şey başkasında.
Şey.
Doğru. Evet. Yani sofistler kendinde şeyi ileri sürmüyorlar. Onlar için her şey başkasında şey.
Bir şey söyledin mi?
Güzel bir terim çıkar. Yani belki bu felsefe tarihine girer.
Genel felsefe tarihine girer. Olursa olan.
Başkasında şey.
Genel felsefe tarihinde olursa olan görüntü dünyasının kendinde şey gibi bir şey olmadığı mı var mı? Yani böyle bir sadece...
Olabilir mi? Düşünün bir soru. Görüntü dünyası kendinde şey gibi olabilir mi?
Sadece, yani kendinde şey olması için değil, hep kendinde kalması yani.
Ama görüntü dünyası hiçbir zaman kendinde olmayan...
Nasıl bir zaman bir adlama ya da bu adamlar ki dışarıya kendinde şey alanı görüntü
demiyorlar.
Diyorlar.
Dışarıya?
Yani, diyorlar.
Dışarıya, dışarıya başkasında şey alanı diyorlar.
Kendiliği alanı vardır mı?
Kim? Kant diyor.
Evet. Genel felsefe tarihinde sorulur.
Kant'tan başka kimse yok öyle bir şey. Evet. Sıra. Yani öteki kuşkucuların hepsi şey gibi, sofistler gibi başkasında şey diyorlar. Yani görgücüler kendi şeyden... Şimdi kendinde şey dendiği zaman kendi şey denebilir. Kendi şey denmesi değil misi? Kendinde şey bilinmez ve vardır. Bunu Kant gibi birisi söylüyor. Başka, evet yani bunu ileri süren şey yok. Başka bir deha yok felsefe tarihinde. Yani şimdi Kant'ın devrim falan dediği şey zaten sofistler de var. Tabii yani sofistler bütün nesneleri özneden şey yapıyorlar, türetiyorlar ya da ona göre yani bütün nesnellik özneye göre ayarlanıyor. Kant Kant'ı bırakalım yani Kant'ın atlaması olarak en sonunda bir kişi o ama Kant'tan sonra çok sayıda insan aynı hatayı şey yapıyor, paylaşıyor ya da büyütüyorlar. Yani o saçma. Kopernik devrimi denen şey senin başta anlatmaya çalıştığı şey oydu. Yani şimdi bu tür çalışmalarda biraz fazla şey yapıyoruz. Yani ilerilere falan da gideriz ama buna alışacağız. Yani çünkü bu felsefe tarihi biz artık ön sefetlerin döneminde değiliz. Yani 2000 yıl sonra bakıyoruz buna ve evet, onları da görüyoruz. Yani onların 2000 yıl önce takıldıkları nokta, dersin 2000 yıl sonra modern dönemde Almanya'da şurada burada bir takım insanlar tarafından aynen yaşanıyor. Bu şey. Evet, sorunlar aynı. Yani değişmeyen tüm şeyler var. Şimdi o zaman önümüzdeki salıya. Evet, şu an bundan sonraki salı çalışmaları bir saat kesintisiz. Bir 10 dakika ara versek işe yarar mı? Susayan falan. Yani... Yani 5 dakika, 2-3 dakika falan bir hareket, belki oturmaktan şey olur, sıkılan falan olur. Tuvalet, banyo, su... Hayır, uzun sürer.
Bugün şeyde bir şey oldu, gazetede bir insan diyanette şey oldu, sofistik bir şey söylemiş. Haram parayla diyor, kurban kesebilirsiniz. Ama bunun şeyini fakirlere dağıtırsınız.
Yani tamam, sofistik işte.
Niyetli
ya.
Var.
Ayıp ya. O zaman şimdi galiba bu ilk çalışmamız 26-27. Bu mu?